Evet, dokuzuncu hakikate esas teşkil eden bir suret var önümüzde. Yani bu dünyanın çeşitli hallerini içine alan yapılmış bir takım tespitler. Her bir surette bir başka açıdan bakılarak bazı durumlar gözleniyor. Bazı hadiseler gözleniyor. Mesela bu dokuzuncu surette de şöyle deniyor. Şimdi gel bu dairelerin ve cemaatlerin bazı reislerine ki, yani bu ülkede, bu memlekette, bu dünyada çeşitli topluluklar, çeşitli daireler şeklinde görürüz insanları ve bunlarda hepsinin reislerinin, her birinin bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Her birinin bizzat padişahla görecek hususi bir telefonu var. Doğrudan doğruya açtığınız zaman karşınızda. Arada randevu, sıra bekleme falan girmeyecek şekilde.
Evet.
Hem bazıları onun huzuruna da çıkmışlar. Ne diyorlar bak. Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki, yani hem o telefonla bizzat padişahla görüşenler, hem de gidip, huzuruna gidip kendisiyle bizzat yüz yüze görüşüp dönenler. İhbar ediyorlar ki, haber veriyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için hem ödüllendirmek hem de ceza vermek için pek muhteşem ve dehşetli bir yer hazırlamış. Gayet kuvvetli vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Evet. Bunu ve hepsi birden haber veriyorlar. Şimdi buradaki bu toplulukların ne anlama geldiğini de üstad bir haşiye şeklinde açıklamış. Diyor ki şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek diyor.
9. hakikatte evet.
9 olması diyor. Lazım. Evet. Evet. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir.
Evet.
Yani peygamberler ve evliyalar ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Yani peygamberse vahiy yoluyla doğrudan doğruya oradan bir haber ulaşmış oluyor. Eğer evliya ise ilham yoluyla manevi alemlerle bir takım muhaberelere, alışverişlere, haber alışları var. Ve bütün bunlar bir ceza ve mükafat yerinin hazırlandığı konusunda bu haberde kesin bir ittifak içindeler. Onun hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulful vade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Yani o padişahın öyle bir izzeti ve celali var ki bütün bu memleketteki hadiselerden gördüğümüz, çıkardığımız netice bu. Muazzam, sınırsız bir izzet ve celal sahibi. Böyle birisi hiçbir şekilde vaadinden geri dönmeye, yalan söylemeye tenezzül etmez. Çünkü tenezzül ettiği takdirde tezillül, bir aşağılık, aşağılanmayı kabul etmiş olur. Bu muhal. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok, yani çok kanallardan gelen haberler, hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki şu bazı eserleri görünen saltanat-ı azimenin medar ve makarı buradan uzak bir başka memlekettedir. Yani şu memlekette bazı eserleri görünüyor. Bir saltanat var. Bu eserlerinden anladığımız kadarıyla o saltanat o kadar büyük bir, muazzam bir saltanat ki şu dünyaya, şu ülkeye, gözümüzün önündeki şu memlekete sığmaz bu saltanat. Başka bir yerde olması lazım. Mesela biz güneşin ışığını da görüyoruz gündüz. Yani bu eser bu dünyada gözüküyor. Şu üzerinde yaşadığımız gezegende, ama o ışıktan, o eserden baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki bize bu ışığıyla medet veren, dünyamızı ısıtıp aydınlatan güneş bu gezegenin üzerine yerleşmez. O başka bir yerde, çok daha büyük bir memlekette, bir başka uzayın başka bir köşesinde olması gerekir. Nitekim işte dünyamızın 1 milyon 300 bin tanesini içine alacak bir büyüklükte bir güneş olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani madem burada değilse nereden anlıyorsunuz? Eserinden anlıyoruz. Eseri o kadar büyük bir güneşin olduğunu bize haber veriyor. İşte bu saltanatın da bu dünyada tamamını gerçi göremiyoruz. Mesela edepsizlerin cezalandırılmadan gidişi, zalimlerin zulmüyle beraber gidişi, zalime dal kavukluk edenin yine aynı şekilde mazlumla beraber gidişi.
Bütün bunlarla beraber mesela az bir şey tadıyoruz bütün işte, duygularımızda.
Evet.
Hemen kendi hayatımız da çekip gidiyor.
Gidiyor.
Yani evet.
Ama buna karşılık öyle bir saltanatın izini görüyoruz ki başka bir yerde bunun tamamlanması lazım. Evet. Bize bu neticeyi veriyor. Yani bazı eserleri görünen şu saltanat-ı aziminin medarı ve makarı yerleşeceği yer buradan uzak başka bir memlekettedir. Ve şu imtihan meydanındaki binalar gelip geçicidir. Evet. Sonra daimi saraylarla değiştirilecek, bu yerler değişecekler. Evet. Daimi olanla. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanat böyle geçici, devamsız, kararsız, ehemmiyetsiz, değişken, bekasız, eksik işler üzerine kurulmaz, durulmaz. Eserlerinden anlaşılan o saltanat zevalsiz ve muhteşem. Ama şu dünyanın işleri
hepsi ona gelip
tersi. Geçici.
Evet.
Demek ona layık, daimi, müstakar, zevalsiz, devam edip giden mükemmel, muhteşem işler üzerinde duruyor. Öyleyse bir başka diyar var. Elbette o diyara, o ülkeye, o memlekete gidilecektir.
Evet, bir fotoğraf gösterdi
bize. Evet, gösterilen bu. Şimdi bunun içinde yaşadığımız hayata, dünya ve ahirete tatbikine gelince, bu da babı ihya ve imate olarak adlandırılmış 9. hakikat. Yani her bir hakikatte bu kainata, bu varlık alemine bir başka kapıdan bakıyoruz. Bu kapıda ihya ve imate kapısı, yani canlandırma ve öldürme. Yani hayat ve ölüm kapısı değil de canlandırma ve öldürme. Çünkü ne hayat ne de ölüm kendi kendine vücut bulan hadiseler değil. Hayat varsa hayat veren var. Ölüm varsa ölümü de veren var. Yani ikisi de aynı derecede yaratış neticesi, kasıt neticesi. Onun için hayatı verme, yani canlandırma ve öldürme kapısından. Niçin canlandırıyor, kimi canlandırıyor, nasıl canlandırıyor? Bunu görmemiz lazım. İmate, ölüm de işte niçin ölüyorlar, niçin öldürülüyorlar, ölümün için veriyor, sonucu nedir, nereye varacak, bunları görmemiz gerekiyor. Bu da bu fiillerde, canlandırma ve öldürme fiilleri de Cenab-ı Hakk'ın Hay ve Kayyum isimlerinin, Muhyi ve Mümit isimlerinin, yani ezeli hayata sahip oluşunu ifade eden isim Hay, bir de Kayyum. Tabi bütün bu varlık alemi ancak onun yaratmasıyla ve devam vermesiyle, vücut vermesiyle beka buluyorlar. Aksi takdirde bir an bile onun kayyumiyeti kesilecek olsa bir an bile kainatın varlığa devam etmesi mümkün değil. Yine Muhyi ve Mümit isimleri, yani öldüren de o, yaşatan da o, hayatı veren de o, öldüren de o. Hiç mümkün müdür ki?
Bu şeye girebilir miyiz biraz? Yani dediniz ki kayyumiyetten biraz, gerçi konumuz o değil ama irtibat kesilse her şey yok olur, gider. Bu tabiri biraz açabilir miyiz? Yani hayat üzerinde bunu nasıl
şimdi evvela,
veya ölüm üzerinde nasıl tatbik edebiliriz?
Şimdi
yani madem hep
için,
ondan geliyor.
Mesela ayet-i kerimede eğer gökleri ve yeri yok olup gitmekten tutan Allah'tır.
Evet.
Buyuruluyor. Gökleri, yeri, içindekileri. Tabii hayat da bunun içerisinde. Hayat zaten hayatın kendisi açıklanması mümkün olmayan bir mucize.
Evet.
Hayat şudur diye bir açıklama getiremiyoruz.
Ama neticesini görüyoruz. Bir canlılık.
Canlılık görüyoruz. Evet. Canlıyı da görüyoruz. Şu canlıdır, şu cansızdır diye bu ayrımı da yapabiliriz. Çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Herhangi bir çocuk bile yapabiliyor bir ayrımı. Ama dünyanın bütün bilimlerini bir araya getirseniz, bütün bilim adamlarını gelmiş geçmiş hepsini bir araya toplasanız, hiçbirisinin hiçbir şekilde hayat şudur diye ittifak edeceği 3 tane madde gösteremezsiniz. Yani hayatın özellikleri olarak bile ittifak edecekleri maddeleri gösteremezsiniz. Edememişler çünkü. Onun için hayatın tarifi diye bir şey yok bir defa. Hayat şudur diye tarif edebildiğimiz bir şey yok.
Sadece adı konulmuş.
Adı konulmuş ama tarif görebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Tanıyoruz, tanımlayamıyoruz.
Tanımlayamıyoruz, evet.
Böyle bir mucize.
Hayat böyle.
Hayat, yani dolayısıyla yani verenin o olduğu bir defa belli. O vermedikten sonra nasıl devam ettireceksiniz? Ama ölüm deyince, ölüm de hayatın yok olup gitmesinden ibaret bir hadise değil. Yine ayet-i kerimeden ve çeşitli ayet-i kerimelerden anladığımıza göre ölüm de yine Allah'ın takdiriyle ve yaratmasıyla var olan bir hadise. Yani Allah yaratıyor, yaşatıyor, rızıklandırıyor da hani ilgilenmediği bir sürede ölüm vuku buluyor gibi bir hadise değil.
Daha
haşa gücü yetmediğinden, yani bir noktaya kadar getirip de bundan sonra haşa pes edilmiş bir durum değil. Yarattığı gibi öldürmesini de o takdir ediyor. Sizi önce yaratan odur, sonra yine öldü. Siz ölüydünüz, cansızdınız, o size hayat verdi. Sonra yine o sizi öldürecek, sonra da huzuruna. Anladım. Toplayacak.
O zaman ölümün arkasında huzuruna toplayacak kelimesiyle
yani bir kapıdan bir yere gidecek. Evet tabi. Sonra tekrar diriltecek.
Tekrar diriltme var.
Yani sonra öldürecek, sonra yine diriltecek.
Evet.
Yani bir hayatı veriyor, bir ölümü veriyor. Bir onu veriyor, bir bunu veriyor. İkisi de onun elinde olan şeyler. Onu vermek, onun takdirinde olan şeyler. Yani hayatı haşa, ya hayatı o takdir ediyor da ölümü haşa biz takdir ediyor değiliz. O da onda.
Ve onun da sonucu öldürmeler bile olsa.
O da yine bir takdir içerisinde. Evet. Onun için şu ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden diyor. Bir defa gözümüzün önünde her bahar, hatta her bahar tabii sadece bizim bulunduğumuz yerde bahardan bahar. Ama dünyayı bir bütün olarak göz önüne aldığınızda her an bir yerde bahar yaşanıyor.
Evet,
yani sürekli olarak.
Avustralya'daki arkadaşlar biz yaz tatilinde çıktık diyor. Burası evet. Ocak ayı tam evet. Karların olduğu bir ayda geliyorlar.
Şimdi yani onun için dünya üzerine öyle genel bir şekilde baktığımızda
evet.
Yeryüzünün ölmüş, kurumuş yeryüzünün sürekli olarak dirilişini görebiliriz. Sadece baharlarda değil. Çünkü bahar geziyor, sürekli olarak yeryüzünde evet. Geziyor. Yaz geziyor, kış geziyor. Ölüm de aynı şekilde, sürekli şekilde cereyan ediyor. Ve bu gözümüzle gördüğümüz muhteşem bir hadise. Kupkuru toprak canlanıyor. Kupkuru odunlar çiçek açıyor, yaprak veriyor, meyve veriyor. Bunu yapan yani ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden hiç mümkün müdür ki? O ölmüş, kurumuş, koca arzı dirilten, canlandıran ve o canlandırma içinde her biri beşer haşri gibi acıyıp 300 binden ziyade enva-i mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren. Yani insanların, bir kısım insanların zihnine sığıştıramadıkları, insanın şu beşerin tekrar dirilmesi, halbuki her baharda onun gibi milyonlarca tür canlı tekrar diriliyor. Yani sineklerden mesela bir eser görmüyorsunuz bütün kış boyunca. Ama bahar geldiği zaman hepsi karşınızda. Kelebekler yok olup gitmişler. Ama bahar geldiğinde yine o görünmez bir alemden çıkar gibi hepsi birden renk renk kanatlarıyla karşınızda boy gösteriyorlar. Bunun gibi sadece 3-5 veya birkaç yüz veya birkaç bin veya birkaç yüz bin tür mahlukat değil, milyonlarca tür canlı her baharda gözümüzün önünde yoktan diriliyorlar. Beşerin yeniden dirilmesi, bu milyonlarca tür her bahar cereyan eden milyonlarca tür dirilişten sadece bir tanesi olabilir. Bunu yapan, böylelikle kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık karışıklık içinde nihayet derecede ayırt ediciliğini ve dolayısıyla ilminin kuşatmasını gösteren. Şimdi bunu yapmakla kudretini gösteriyor ve bu ihyayı, dirilişi son derece temiz edicilik içinde. Yani bir ufacık el parçası kadar bir toprak parçasına baktığınızda pek çok çeşit mahlukatın o el avucu kadarki yer içerisinde hiçbir şekilde karışmadan dirildiğini görüyorsunuz. Bu da bu imtiyazda ilim sıfatını bize gösteriyor. Onun da nihayet derecede sınırsız olduğunu gösteriyor. Kudretle beraber ilim de sınırsız.
Evet.
Ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün kullarının nazarlarını ebedi saadete çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla rububiyetinin büyüklüğünü gösteren ve beşeri şu kainat ağacının en kuşatıcı, en nazik, en nazinin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendisine muhatap edinerek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyamete getirmesin, haşrı yapamasın. Tabi şimdi burada bir cümle içerisinde okuduğumuz yerde aşağı yukarı bir kitap kadar manalar çıktı karşımıza. Bunlar evet. Tek tek haşrin delilleri arasında. Gerçi 9. hakikat başlığı altında, tek bir başlık altında inceleniyor ama bunların her biri ayrı ayrı başlıklar. Şimdi çok kısa bir şekilde işaret edilen şu kudret sıfatı var bir defa. Kudret sıfatı neyi cevaplandırıyor? Böyle bir şey yapabilir mi, yapamaz mı?
Yapabilir.
Onu attık bir kenara, koyduk. Evet. Nihayet karışıklık içinde sınırsız bir temyiz kabiliyeti gözüküyor. İlim o neyi gösteriyor? Sınırsız bir ilim. Bu da bunu yapacak ilim var mı? Yaptığı takdirde de sizden hesap soracak şekilde ne yaptığınızı, ne işlediğinizi her inceliğiyle biliyor mu?
Biliyor.
Bu da biliyor. Bunu da
yeryüzündeki manzaradan onu gördük.
Evet. Şimdi yine yeryüzüne baktık. Evet. Neyi görüyoruz? Öyle bir rububiyet var ki atom altı bir parçacığın vücuda gelişinden ve gördüğü hizmetlerden tutun, canlıların her bir hücresi, her bir organı, her bir canlı vücudu, her bir ekolojik çevre, her bir kıta, dağ, deniz, gezegen, güneş sistemi ve galaksiler ve kainat. Hepsini yaratılış amacına son derece dakik terbiyelerle ulaştıran bir rububiyet ve kumandası altında tutup fırıldak gibi çeviren galaksileri. Bir yandan galaksileri fırıldak gibi çeviren, bir yandan da bir vücudun kan damarlarındaki al yuvarlara, onun içindeki hemoglobin moleküllerine, onun içindeki atom altı parçacıkları verinceye kadar her şeyi en ince ayrıntısıyla emri, iradesi, kudreti, kumandası altında tutan ve ait oldukları hedeflere doğru sevk eden bir rububiyet de görüyoruz.
Evet, sevk ve idare var yani.
Sevk ve idare var. Evet. Amacına ulaştırma var. Evet. Yaratma var. Evet. Ne varsa hepsi var. Bunları da koyduk bir kenara.
Bu da gözümüzün önünde cereyan ediyor tabii.
Güneşler, yıldızlar gibi o muazzam varlıkları emir altında tutan, boyun eğdiren bir rububiyet de aynı zamanda. Mesela yeryüzü gibi bir muhteşem gezegeni alıyoruz. Ayağımızın altındaki hemen o lavlar, kayan kıtalar, hareket eden levhalar. Zaten bunlara epeyce aşina olduk. Böyle bir gezegeni bize boyun eğdiren, bize hizmet ettiren bir kudret de var.
Emrimize veren.
Emrimize vermiş.
Evet.
Ta ki menzillerinde dolaşasınız, Allah'ın size takdir ettiği rızıkları bulup yiyesiniz, istifade edesiniz, onun ikramlarına erişesiniz diye. Yine ayetin tabiriyle.
Evet.
Bunu da koyduk bir kenara. Bunun yanında bir de bütün bu mahlukat içerisinde o muazzam kuşatıcı rububiyetiyle beraber insan gibi çok nazik, çok nazenin, öyle çıtkırıldım bir varlığı alıp karşısına kendisini muhatap olacak bir noktaya kadar yüceltmesi var. Ona verdiği önem, insana verdiği önem çıkıyor karşımıza.
Çünkü onun emrine verilen şeyler, evet, çok büyük ve değerli, çok kıymetli şeyler.
Yani, insanda çok nazik bir varlık.
İnsanda çok nazik.
Yani günlük hayattaki ufacık bir hadise dünyasını, evet, yıkmaya yetiyor. Evet. Ve dünyanın, gezegenin, kainatın hiç umursamadığı hadiseler içerisinde. Hı hı. Şimdi bütün bunlar onun Kadir, Rahim, Alim, Hakim olduğunu gösteren hadiseler, belirtiler, ayetler. Yani kudreti kuşatıyor her şeye. Kudret kuşattığı gibi rahmeti de kuşatıyor. Yani böyle her şeye hükmü geçen sınırsız bir hakimiyet, egemenlik sahibi ama haşa merhametsiz, gaddar birisi değil. Kudreti kadar rahmeti de sınırsız. Böyle bir denge var karşımıza, bir muazzam denge. Yani o rahmet karşımıza çıkmış olmasa hiçbir şekilde bir nefes almamız mümkün değil. Evet, yani. Ve aldığımız bir nefes bile dünyanın en büyük işkencesi haline gelirdi insana.
Evet.
Ve alim, ilmi de her şeyi kuşatıyor ve aynı zamanda da hakim, hikmetli. Ne yaptıysa hepsini hikmetli bir şekilde yapmış. Hikmetli yaptığına göre bütün bunlardan sonra beşeri ihya etmemesi, haşri getirmemesi, kıyameti koparmaması, mahkeme-i kübrayı açmaması, cennet ve cehennemi yaratmaması düşünülemez. Kudret desen kudret var, rahmet desen rahmeti bunu icap ettiriyor, ilmi desen ilmi, hikmeti desen hikmeti icap ettiriyor. Evet, şu alimin mutasarrıf-ı zişanı, şu alemde tasarruf eden, hükmünü gösteren o zişan.
Yani kainatı yöneten,
yaratan
ve yöneten.
Evet. Her asırda, her senede, her günde bu dar gelip geçici yeryüzünde o büyük haşrin ve kıyamet meydanının pek çok benzerini, numunelerini ve işaretlerini icat ediyor. Her asırda, her senede, her günde. Ez cümle. Bahar haşrinde görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade türleri haşredip neşrediyor. 5-6 gün zarfında. Yani şu bahar günlerinde, baharın başlangıç günlerinde belli yerlere, kırlara 5-6 gün fasılayla gidin dönün bakın neler değişmiş. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Bir kısım hayvanları. Mesela kış uykusuna yatmış olanları aynen. O adeta yaşamaz halde olan o varlıkları zaten. Uyku bir muamma olduğu gibi kış uykusu çok daha büyük bir muamma.
Evet.
Onları da neşrediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir benzerlik suretinde icat ediyor. Yani o ağaçların açmış çiçeklerine baktığınızda geçen baharın hemen hemen aynısı. Belki o çiçek tıpatıp aynısı değil ama hemen hemen böyle bir ayniyet derecesinde bir misliyet. Halbuki maddeten farkları pek az olan o tohumcuklar, o yan yana koyduğunuz, bir avuç içine aldığınız tohumları hemen hemen kimse ayırt edemez. Çok uzmanı olan kişiler haricinde.
Evet.
Yani hangisi şu ağacın, hangisi bu ağacın tohumudur? Hangisi şu çiçeğin, hangisi bu
çiçek
bitkinin
almaya
tohumudur?
Gidiyoruz bile, evet. Çiçek almaya gittiğimiz zaman bile bakıyoruz orada soğanlar birbirlerine benziyorlar. Yanlarında, evet, resimler var. Diyor ki işte bu soğandan bu resim çıkacak, yani bu görüntü, evet, çıkacak diye.
Ondan sonra
ama hepsi birbirinden farksız.
Fesleyen yani. Ektim gül bitti.
Fesleyen ektim gül bitti diye çıkıyor karşımıza, evet, tabii o zaman. Ama birbirine benzeyen o
tohumda
şeyler.
Tohumda hata yok, o bizim gözümüzdeki hata.
Bizim gözümüzdeki hata, evet.
Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken tam bir ayrımla, teşhisle o kadar sürat ve vüs'at ve suhulet içinde. Hem hızlı bir şekilde hem geniş bir şekilde bütün yeryüzünü kaplayacak bir uygulamayla hem de bir kolaylıkla.
Evet.
Yani o dağ gibi ağaçlar kurulurken veya o yeryüzü yarılıp sayısız bitkiler birkaç gün içerisinde çıkarken ne gürültüsünü, ne sarsıntısını, ne rahatsızlığını hissediyoruz. Yani aynı şekilde bir ormanın içinden gelip geçerken o anda yerin altından, derinliklerinden tonlarca su görünmez hidroforlarla metrelerce yukarıya çıkarılıyor. Biz de apartmanlarda falan aynı işi yapıyoruz da o kadar apartmanda aynı anda o sular çıkarılsa biz o kadar hidroforun sesi içerisinde kafa dinlemeye fırsat bulamayız. Ama o sessizlik, o kolaylık, o rahatlık içinde metrelerce yukarıya o sular çıkarılıyor, hadiseler cereyan ediyor, yeniden yaratılışlar vücuda geliyor, dallar yaratılıyor, yapraklar çıkıyor, çiçekler veriyor, meyveler inşa ediliyor. Kolaylık içinde kemal-i intizam ve mizan ölçüyle ortaya çıkan da her zaman en mükemmel şekil.
Yani burada zıtlıklar görünüyor. Bir tarafta çok hızlı yapılıyor. Halbuki hızlı yapılan şeyler biraz karışık olabilir.
Evet.
Hata riski çok
standartlar
olabilir.
Standartlar tutmayabilir her zaman.
Standartlar tutmayabilir. Ama bir bakıyorsunuz ki o hızın içerisinde bir de mükemmel ve sistematik bir şekilde olması var. Yani bozuk imalat çıkmıyor. Tabir caizse.
Çıkmıyor. Evet. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin?
Evet.
Semavat ve arzı 6 günde yaratamasın, insanı bir sayha ile haşredemesin.
Evet. Bu şimdi peygamberler vardı, hani bütün haber verdikleri şey nedir? Bu hayattan sonra başka bir hayat var. Burası bu saltanatın bir uç köşesi ya da kenar mahallesi. Biz asıl merkezine gideceğiz bu saltanatın diye. Oraya gitmek için öldükten sonra tekrar bir dirilme hadisesi var. Demek burada o peygamberler gerek kendilerine gönderilen kitaplar vasıtasıyla gerekse bizzati şunu söylüyorlar. Demek öldükten sonra tekrar dirilme var. Bir sahayla haşredilmesin diyor. Yani
evet.
İsrafil Aleyhisselam'ın suru olmuş oluyor değil mi?
Evet.
Evet.
Yani başka bir şeye ihtiyaç yok.
İhtiyaç yok. Bir ses dalgası.
Ses dalgası. Yani bir emirle.
Bir emirle.
Bir emirle. Evet. O da işin zaten merasim tarafı, Allah'ın insanları haşretmek için İsrafil'in suruna da ihtiyaç yok. Kün feyekün.
Yani bir saltanat varsa, yani bir haşmet varsa orada.
Evet. Tabii. Yani ol der olur.
Olur.
O zaten başka bir sebep olur. Göstermiyor Cenab-ı Hak bir şey yaratması için. Yani ol der, o da oluverir. O kadar. Başka bir sebep bağlantısı. Yani öncesi sonra şu kadar zaman falan vasıta varsa da ihtiyaç yok o vasıtaya.
Evet.
Yani bir şeyin oluş sebebi, oluş illeti onun ol demesidir. Ona dayanarak olur. Ama araya sebep de girebilir, zaman da girebilir. Yani ol dediği anda olacak diye bir şey de yok. Altı yani, günde olur, bir anda olur. O hikmeti nasıl icap ettiyse.
Altı dönemde olabilir.
Dönemde olur. Yani, bu tamamen İsrafil'in suhurda başka şekillerde dünyanın harap olması olmaması bunlar tamamen Allah'ın takdiriyle alakalı bir şeydir. Bizim buradan göreceğimiz şey almamız gereken ders onun bütün bunları yapacak kudrete malik olup olmadığı, işte kainat bize, gözümüzün önündeki eserler bize evet o kudrete sahiptir diyor.
Evet.
Zaten Kur'an da bize birçok ayetinde haşrin delili, ebedi hayatın, ahiretin delili olarak baharda yeryüzünün dirilmesini gösteriyor.
Evet, birçok
bir başka gösteriyor. Bir başka delil de sizi ilk defa yaratan diyor mesela. Evet. Zaten yaratılmışız, görüyoruz. Kendimiz varız delil olarak. Yani bunu bir kere yapmış, bir daha yapamayacak mı?
Yani
daha evvelden neydik peki?
Evet.
Yani çürüyüp toprak olacağız da ondan evvel neydik? Hiç.
Bir gün bir hocaya soruyor bir genç, diyor ki ya bu anlattığınız şey öldükten sonra tekrar dirilme hadisesi bir türlü diyor aklıma yatmıyor. Şimdi toprakta insan çürüyüp gidiyor, yok oluyor. Siz diyorsunuz ki tekrar bu dirilecek. Ya mümkün değil. Tabii genç bir delikanlı, diyor evli misiniz? Evet diyor, evliyim. Çocuk bekliyor musunuz diyor, inşallah yolda vardır belki. Evet evet diyor, bekliyoruz. Ne kadar işte birkaç ayı falan kaldı diyor, heyecanla onu bekliyoruz. Şimdi diyor şöyle düşünelim. Şu bulunduğumuz odayı biz haşir meydanı olarak düşünelim. Buraya iki kişi gelecek. Birisi senin çocuğun, hiç yüzünü görmedin, şeklini bilmiyorsun. Daha önce böyle bir şey meydana gelmemiş. Hiç yoktan geliyor bu yani. Bir de senin dedenin buraya cesedi gelecek. Şimdi dedeni sen tanıyorsun. Fotoğraflarını görmüşsün. Her şeyini biliyorsun. Şimdi bu da diyor çürümüş gitmiş. Birisi hiç yoktan mı meydana geliyor, birisi sadece hücreleri dağılmış, işte kendi vücudu dağılmış, belki atom zerreleri ayrılmış, onlar toplanıp gelecek. Şimdi diyor, bir yaratıcı için hangisi daha kolaydır buraya gelmesi? Senin çocuğun mu, yoksa diyor senin deden mi? Buraya ikisi de gelecek. Diyor ki galiba benim çocuğum biraz daha şeydir. Çünkü evet, ilk model yani. İlk yapılan şey diyor. Ötekini toplamak daha kolaydır.
İnsanlar hani bir koyun klonladılar ya.
Evet.
Ondan sonra tabii kabına sığmamaya başladılar. Dinozor klonlamaktan da söz ediyorlar şimdi.
Evet.
Yani olur mu? Olmayacak şey değil. Çünkü kalıntılar var. Kalıntılarında genetik kodlar var.
Evet.
Şimdi insan kendisini böyle bir hedefe doğru gözünü dikmiş vaziyette. Yani ben yapacağım diye. Ve Allah'ın verdiği canla, Allah'ın verdiği programla, Allah'ın verdiği malzemeyle bunları yaptıktan sonra da adeta kendisi yaratmış gibi kabına sığmayacak vaziyete geliyor.
Evet.
Peki insan şimdi hele kendisi bunu böyle bir dinozor klonlamak gibi yani şeylerden bahseder hale geldikten sonra gazeteler işte yakında klonlanacak dediği zaman buna inanan insan Allah'ın bu insanı neden tekrar yaratacağına inanamasın.
Zaten biyolojide diyor insan tamamen yok olsa bile bazı hücreleri kesinlikle yok olup kaybolmuyor. Yani insan,
kaybolsun yani hiçbir şey olmasın zaten.
Evet. Hani sebepler dairesinde düşünüyoruz ya.
Ama sebepler dairesinde bu da şey mümkün zaten.
Evet, o da mümkün. Yani hazır orada
onun
hücre var.
Şunu yoktan yaratan yaratmış mı yaratmış. O zaman bu kudretin sınırsızlığını gösterir.
Evet.
Kudretin sınırsızlığı, sonsuzluğu sabit olduktan sonra ona neyi nispet ederseniz edin, yanında sıfır kalır. Bu kadar basit matematik bir denklem. Evet. Kudret yine sonsuzdur. Yani biri daha az, biri daha çok, biri daha kolay, biri daha zor diye bir şey olmaz onun için.
Evet.
Biri nasıl yapıyorsa, birisini nasıl yaratıyorsa, bir dünyayı da o şekilde yaratır, bir dünyayı nasıl yaratıyorsa cenneti de o şekilde yaratır. Evet. Onun için gereken tek şey ol demektir. O kadar.
Doğru.
Aradaki bütün sebepler onun takdiridir. Yine o şeyin var olması için gerekli olan şartlar değildir.
Yine de o sebepleri tanzim eden, onların o şeyin olması için sevk eden Allah'tır.
Odur. Yani Allah o sebeplere muhtaç değildir.
Evet.
Sebepler ona muhtaçtır.
Evet.
Ama Allah o sebeplere muhtaç değildir.
Evet.
İşte onun için hiç kabil midir ki diyor. Bu işleri yapan zat, gözümünüzün önündeki şu işleri yapan zat, zata bir şey ağır gelsin. Ağır gelebilsin. Semavat ve arzı 6 günde yaratamasın, insanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, öyle bir katip ki mucizeler meydana vücuda getirir gibi yazan bir katip. Harfleri bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfada karıştırmaksızın, hatasız, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazsa. Şimdi öyle bir kitap düşünüyoruz.
Evet.
Kitapta değil, kitabın bir sayfası. Ama o sayfada yüz binlerce kitap yazılmış.
Evet.
Böyle bir şey hayal etmek bile mümkün değil. Ama yüz binlerce kitap yazılmış ama o yüz binlerce kitap hiç bozulmaksızın, karışmaksızın, hata yapmaksızın bir arada yazılmış o sayfada. Bunu yazan bir katip var elbette.
Evet.
Şimdi birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden 1 dakika zarfında hafızasından yazacak. Birisi dese. Şimdi burada gözümüzün önünde tek bir sayfada 300 bin kitabı gözümüzün önünde bir saatte yazılmış. Yoktan. Şimdi bunu kendisi telif etmiş. Ha, bu suya düşmüş. Herhangi bir şekilde kitap sefer görmüş. Şimdi bunu gözümüzün önünde hiç yoktan yazan, vücuda getiren bunu gözümüzle de gördük. Böyle birisi bu kaybolmuş kitabı bir daha yazacak. Yeniden yazsa.
Denilse
hafızasından şey. Denilse.
Evet.
Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanma. Veyahut bir sultan-ı mucizekâr. kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri değiştirir, denizi karaya çevirir. Öyle bir mucizeler vücuda getiren bir sultan düşün. Kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri değiştirir, denizi karaya çevirir. Bunu gördüğün halde. Sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Birisi sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerin yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Halbuki evet, bir işaretle dağları kaldırdığını görüyoruz. Dereyi tıkayan bir taşı kaldıramaz desen. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde hiç yoktan. Biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar da onun düzeni altına girerler dese. Sen de sanki inanmam, ne kadar divaneci hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili anladınsa bak, nakkaş ezeli yani Cenab-ı Hak gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yazın yeşil yaprağını açıp yeryüzü sayfasında 300 binden ziyade türleri, canlı türlerini kudret ve kader kalemiyle en güzel bir şekilde yazar. Gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yazın yeşil yaprağını açar, yeryüzü sayfasında 300 binden ziyade canlı türlerini kudret ve kader kalemiyle en güzel şekilde yazar. Birbiri içinde, birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe, birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden, yani dev gibi bir incir ağacına, bir çam ağacına küçük bir çekirdekte
yazan,
muhafaza eden, yazan ve muhafaza eden.
Evet.
Yazıyor en ince ayrıntısına kadar
ve bozuluyor.
Bir yazdığında koruyor.
Evet. Biz diskete bazı şeyleri böyle ince programlara koyuyoruz. Bir mıknatıs evet, gidiyor, bir şey oluyor.
Yeter.
Oluyor, gidiyor. Yani bilgiler gidiyor. Evet.
Muhafaza bunu yazan. Zat-ı Hakim-i Hafiz, yani hem böyle hikmetini gösteren hem de koruyuculuğunu gösteren o zat,
evet,
vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Şimdi şu fiiller onun hem hikmetini hem de hıfzını, muhafazasını, koruyuculuğunu gösteriyor. Her ikisinde de sınırsızlık çıkıyor karşımıza.
Yani ağaç türü, türünü devam evet, ettirebilmesi için nasıl bir çekirdeğine ihtiyaç var? Ağacın planı, programı, modeli çekirdeklerde muhafaza ediliyor. Daha sonraki nesil evet, için evet, bunlar önemli.
Yani buradaki...
Hayır, insan evet, da bedeni yani gidiyor ama ruhu gene esas kalıyor.
Kalıyor. O nasıl, acaba kalıyor mu kalmıyor mu gibi bir tereddüt varsa, varsa eğer...
Evet.
Bak bunu bu şekilde muhafaza ediyor. Aha. Bunu da muhafaza eder.
Evet.
Bunu gösteriyor o hafizliği. Böyle bir zat-ı hafiz, hakim-i hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zat-ı kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? İşte bu yeryüzüde, bu fani yeryüzüde bizim ebedi bir aleme, ebedi bir seyahate, giderken yolumuzun üzerinde dereyi tıkayan
taş,
bir taş.
Evet.
Yeryüzü gibi nicelerini sapan taşı gibi çeviren bu taşı da kaldırır. Hem hiçten yeniden bütün canlıların ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında tam bir nizamla, intizamla o zerratı, zerreleri emri kün feyekün ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabura benzer o cesetin düzeni altına girmekle birbiriyle tanışmış bulunan o asıl zerreleri ve parçaları, vücut parçalarını bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Yani daha evvelden Hani tekrar diriltilmesinde şüphe ettiğimiz şu cesetler, vücutlar daha evvelden bir hiçti. Hiçten bu teşkil edilmiş. Sonra ölümle dağılmış gitmiş. E dağılanı nasıl toplayacak denilir mi? Zaten hiçten çıkardı onu.
Evet.
Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün değişmesinde, hatta şu dünya semasında, havada, bulutların icap ve ifnasında, bulutların yaratılıp yok edilmesinde, haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendimizi farz etsen, sonra zamanın 2 cenahı olan mazi ile müstakbili birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Şu 1000 seneyi bir gözümüzün önünden geçirsek, hepsini göreceğiz.
Yaprak sayfası
kaç, ne kadar evet. Haşirler, neşirler. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettin, gözünle gördüğün halde haşr-ı cismani akıldan uzak görüp inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu anlarsın. Bak ferman-ı azam, yani Kur'an-ı Kerim'in ayeti bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Rum suresi 50. ayet diyor ki, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümden sonra nasıl diriltiyor. İşte Allah'ın rahmet eserleri, evet. Bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. İşte bunu yapan, ölüleri de öylece dirilten zattır. O'dur bunu yapan. Diriltecek olan zat.
Aynı zat.
Çünkü o her şeye kadirdir. Onun gücü her şeye yeter. Şu yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği gibi sizi de ölümünüzden sonra diriltir.
Evet. Yeryüzüne baktığımız zaman demek öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphemiz varsa bu şüpheler, ama bakmasını bilirsek, Kur'an-ı Kerim'in burada geçtiği fermanıyla, işaretiyle bakabilirsek, şüphelerimizi ortadan kaldıracak o kadar çok delil var ki çevremizde, fark edebilmeye bağlı tabii. Evet, fark edilebilenlerden olalım temennisiyle programımıza son veriyoruz. Bu haftaki Nur Penceresi programında da değerli yazarımız ve programcımız Ümit Şimşek ve bendeniz Kenan Demirtaş. İyi günlerde kalın. Sonsuza dek böyle hakikatleri kavramış insanlar arasında olalım diyoruz. Hoşçakalın efendim.